Ayrım 19.
Bu basit gerçek karşısında korku hakkında bir açıklamada bulunmak istersek iki zorlukla karşılaşırız. Açıklamamız için hangi birliği ilgi ve yorum çerçevesi olarak seçeceğiz ve korkuyu onun, birliğin teorik kalıbını bozmadan bu birlikten nasıl ayıracağız? Bir üçüncü sorun daha var. Gözlemlenen bireyin korkusu aşağı yukarı benim de korkumdur. Onun bilincinin ve ruhunun temel yapıları, onun tüm toplumsal karinesi aynı zamanda benimkidir. Benim özne oluşum gözlemci olarak ben ve onun nesne oluşu gözlemlenen olarak o. Büyük ölçüde aynıdır ve bizim iletişimimizi ve karşılıklı anlayışımızı bu aynılık mümkün kılar. Ama aynı zamanda bu aynılık araştırma öznesi ve araştırma nesnesi diye bir bilimsel teorik ayrımı imkansız kılar. Korku dolu bireyde farkına vardığım her şeyden, sesinin tonundan, hareketlerinin ve jestlerinin yorumuna kadar her şeyden öznellik akmaktadır. Onun hakkında bir açıklama yapmaya kalkmak mantıki olarak görüldüğünde kendim hakkında bir açıklama yapmaya kalkmakla aynı anlama gelir. Ancak bu formel mantık açısından bilindiği gibi mümkün değildir. Çünkü kendim hakkında düşünürsem bunun anlamı mantıki olarak beni, kendimi inceleyen özne ve incelenen nesne diye ayırıyorum demektir. Bu sırada inceleyen özne olarak ben kendi bakış açıma giremem. Yani kendim benim hakkımda bir açıklamada bulunamam. Bu burjuva doğa ve toplum bilimlerinde uygulanan mantığa göre her durumda böyledir. Söz konusu mantık özne ile nesnenin birliğine izin vermez. Sadece bir birlik olarak kendimden bazı görüş noktalarını söküp çıkarırım ve onları adlandırırım. Bizim korkan insanımızda da aynen böyledir. Onun bütünselliğinden ve bununla kendi bütünselliğimden de bazı görüş noktalarını söküp çıkarabilirim ve onları adlandırabilirim. Bu bakış açıları gerçekten benim bilgimin nesnesi olurlar ve burjuva sosyal bilimciler nesnelerin bu tür incelenmesi için son derece farklılaştırılmış bir nesne dili, Habermas geliştirmişlerdir çoktan. Ama bu arada şunu unutmuşlardır, söz konusu nesnel bakış tarzı insani toplumdan gerçekliğin belirleyici özelliğini yani bütünselliğini, her şeyin ayrılmaz bir ilinti içinde olduğunu tamamen görmezlikten gelmektedir. Yalıtılmış nesnelere de kendilerine özgü bir yasallık yüklemektedir. Bunun en yaygın örneğini meta, para ve sermaye kavramlarıyla uğraşıldığı zaman görebiliriz. Formel mantık bakımından insanın kendisini kendi incelemesinin nesnesi yapılmasının mümkün olmadığını söylemiştik. Ayrıca bu mantıki imkansızlığın temel olarak her türlü insani toplumsal görüngünün incelenmesi, örneğin korku gibi, için geçerli olduğunu belirttik. Ne var ki bununla yine söz konusu durumun tamamen imkansız olduğunu anlatmak istemeyiz. Bütünsellik düşünülebilir, ancak doğa bilimlerinin ve burjuva sosyal bilimlerinin düşünme cihazıyla değil, diyalektik bir toplum teorisinin düşünme cihazıyla düşünülebilir. Buna karşılık burjuva toplum bilimlerinin doğa bilimsel düşüncesi bütünselliğin parçalanmasını ön şart olarak alır. Yani yukarıda belirtildiği gibi tek tek nesneleri onların bütünsellik bağlamından koparır. Bu koparma nesne dili tarafından kesintisiz gerçekleştirilen bu parçalama ki buna genel bağlamdan gerçekliğe yabancı bir tarzda soyutlama da diyebiliriz. Somut yani bütünsel insan dünyasını mekanik, istatistik ya da formel mantık bakımından birbirlerine bağlı ve birbirlerinden türeyen tek tek olaylar ve olgular yığını haline getirir. Oysa bununla gerçeklik teorik olarak yeniden üretilmez. Aksine gerçeklik üzerine teori üretilir. Görüyoruz ki doğa bilimsel ve diyalektik düşünce farklı tarzda toplumsal gerçeklikle ilgilidirler ve bundan dolayı iki farklı geçerlilik alanına sahiptirler. Diyalektik somut alanda geçerlidir. Yani gerçekliğin sadece tek tek bakış açıları halinde değil de bir bütün olarak kavranması gerektiği yerdir bu alan. Doğa bilimsel düşünme soyut alanda geçerlidir. Yani somut bütünselliğin görüngü biçimlerinin çekip çıkarıldığı yerdir bu alan. Araştırma çalışması açısından her iki alanda vazgeçilmezdir. Marksist araştırma çalışması bu alanları birleştirmekte ve böylece her bilim en azından sosyal bilimler için geçerli olan doğa bilimsel mantıkla diyalektik arasındaki bağlantıyı yeniden üretmektedir. Somut olanın burjuva sosyal bilimlerinde dışarıda bırakılması ve nesne dilinin ona uygun düşen soyutlamaları, kural olarak bilgi teorisiyle ilgili bir alçak gönüllülüğün belirtisi değil, çok özel bir gerçeklik anlayışının, şeyleştirilmiş bir reel kavramının ve belli bir tarzda tersine çevrilmiş bilincin yansımasıdır. Gerçek olan reel bütünsellikten koparılıp çıkarılmış nesnelerdir. Somut bütünsellik gerçek değildir. Çünkü bu ne ampirik ne de mantık olarak kavranabilir. Gerçek olan duysal olarak algılanabilen ve ölçülebilen her şeydir. Yani vaka denilen olgulardır. Yoksa ölçülebilen nesnelerde psişik yapıda da yalnızca geçici donmuş ve şeyleşmiş ifadesini bulan insani toplumsal pratiğin hareketi gerçek değildir. Kısacası gerçek olan nesneler dünyasıdır. İçinden bu nesnelerin koparılıp çıkarıldığı bütünsellik değildir. Bu gerçeklik kavramı kendisini örneğin somut ve soyut kelimelerinin alışılagelmiş kullanımında gösterir. Görüngüler ve nesneler dünyası somuttur. Oysa bu dünya aslında insan düşüncesinin sadece soyut dünyasıdır. Nesneler gözlemlenirken genel bağlamlarından soyutlandığı için bu soyut bir dünyadır. Buna karşılık burjuva sosyal bilimlerinin anlayışına göre görüngülerin arka planları soyuttur. Çünkü bunlar yalnızca sözde somutun soyutlanmasıyla bulunabilir. Bu sözde somutluk dünyası, bu sabitleştirilmiş ve fetişleştirilmiş nesneler dünyası, yani tersine çevrilmiş bu bilinç bir rastlantı değildir. Tamamen kendine özgü olan insani toplumsal temel ilişkilerin zorunlu ideolojik ifade biçimidir. Söz konusu ilişkiler insanı toplumsal çevresine ve kendine sürekli ve her seferinde daha topyekün olarak yabancılaştırmıştır. Bu temel ilişkilerin belirleyici noktası insanı çalışma koşullarından, kendi çalışma araçlarından ve ürünlerinden ayırmasıdır. Yabancılaşma, insan tarafından yaratılan ürünlerin insana karşı bağımsızlaşması ve onun üzerinde egemenlik kurması anlamındadır. Böylece insani toplumsal nesne ve görüngü dünyasının kurucu faktörü olarak insan pratiği, insanın bilincinde kaybolmaktadır. Marksizmin bilimsel teorik temel kategorisi olan pratik kavramı, şeylerin burjuva sosyal bilimleri tarafından kesintisiz sürdürülen nesnelleştirilmesi ve öznellikten çıkarılmasında hiçbir rol oynamaz. Nasıl kendi emeği ve bununla beraber emeğinin ürünlerindeki kendi varlığı işçi tarafından tanınmaz halde ise sosyal bilimci içinde genel insani toplumsal pratik onun araştırmasının nesnelerinde bulunamaz haldedir. İnsanın kendi emeğine yabancılaşması şeylerin insani toplumsal pratikten bilimsel teorik olarak koparılmasına eksiksiz olarak uygun düşmektedir. Nesne kendi oluşum kaynağından koparılır. Nesne ve özne ayrımı yapılır. Formel mantık ve nedensellik mutlaklaştırılır ve nesne dili tartışmasız bir egemenlik sürer. Formel mantık ve nesne dili bilimsel açıdan gereklidir. Ancak bilimsel olarak tek geçerli dil ve düşünme biçimi halinde mutlaklaştırılırsa o zaman yabancılaşmanın ifadesi olur. Bunun adı felsefede insanın çevresine ve kendisine yabancılaşmasıdır. Ekonomide de buna insanın emeğinden yani üretim araçlarından ve üretim koşullarından koparılması denir. B. Burjuva ve Marksist psikoloji arasındaki kavram farkları. Yabancılaşmanın toplumsal durumu insanın insani toplumsal bütünselliğinin teorik yansımaları için, faaliyetle ürünün, özne ile nesnenin birliği için diyalektik kavramlar geliştirmesini engellemiştir. Yabancılaşma durmadan kendi bilincini ve kendi dilini üretmiştir ve bu insanla şey arasındaki ayrım tamamlanıncaya kadar sürmüştür. Modern ve görünürde eleştirici bilgi teorileriyle yabancılaşma meşrulaştırılmış ve toplum bilimleri bakımından tek tek dağınık bilimlerden oluşan bir sistem halinde genişletilmiştir. Böyle bir sistem içinde örneğin psikoloji ve ekonomi kendi başlarına birer bütünlük halinde yan yana giderler. Tek tek bilimlerin böyle karşılıklı yalıtılmışlığına uygun kavram cihazları da vardır. Burjuva psikolojisinin ve de psikoanalizinin kavramları toplumsal içerikleri olmayan bireysel psikolojik kavramlardır. Bunlar insani toplumsal bütünsellik içinden küçük bir bölümü çekip alırlar ve söz konusu bütünselliğin diğer bakış açılarını görünür kılmazlar. İnsan ruhunu kendi başına ve kapalı bir bütünlük olarak telkin ederler. İnsan varlığını psişik süreçlerin akışına indirgerler. Bunun anlamı pratikte şudur: rahatsız olan birey bilincinde tekrar tekrar kendi ruhsal hayatına, özel bireyselliğine ve acılarına doğru geriletilir. Çevresi karşısında içine kapanır, durmadan kendini seyrederek kendiyle çatışma içinde ezilir. Ama işte bu kendi içinde tutuklanmış olma hali, kendi beni çevresinde sonsuza dek çizilen daireler, insanın kendisi ve çevresi karşısındaki nevrotik, yabancılaşmış durumunun ifadesidir. Burjuva psikolojisi ve ona dayalı emansipasyon tasarımları, içinde insanı zincire vuran özellikten çıkış yollarının teorik olarak açıldığı hiçbir kavram taşımamaktadır. Oysa tam da bu çıkışta kurtuluşun önemli bir momenti bulunmaktadır. Mükemmelleştirilmiş bir Marksist psikoloji gerçeğiniz yoktur. Ama bir Marksist bakış açısı, diyalektik ve tarihi materyalizmin bakış açısı vardır ve bu esas olarak insan hayatının bütün görüngülerine ve alanlarına uygulanabilir. Ve biz araştırmalarımızla sorunlarımızı zamanından önce ve keyfi olarak tekrar tekrar kesmek istemiyorsak uygulanmalıdır da. Marksist psikoloji, psikolojik görüngülerle olayların yalıtılmış olarak görülmemesi ve incelenmemesi demektir. Aksine bunlar Marksist psikolojide insanın maddi temeliyle, yani insanın içinde yaşadığı toplumsal üretim ilişkileriyle ve bütün insani toplumsal görüngülerin kaynağında yatan pratiğiyle bilinçli bir bağlantıya sokulur. Bu kitabın ilk bölümünde geliştirilen korku teorisi, gerçi böyle bir bağlantı kurmaktadır. Öncelikle birinci ve ikinci bölümlerde, ancak bunun için farklı mantık adımları ve düşünce aşamaları gerekmiştir. Bu ayrı ayrı parçaların adım adım özetlenmesi olmuştur. Öte yandan söz konusu parçalar, kavramsal bakımdan yine ayrı düşmüşlerdir. Çünkü elimin altında burjuva psikolojisinin kavramlarından başka kullanabileceğim bir şey yoktu. Bu durumda bütünle ilgili yeterli bir kavram verilememiştir. İnsan hayatının somut bütünselliği teorik olarak yansıtılamamıştır. Dolayısıyla söz konusu bölümlerde gerçeklik yeniden üretilememiş, aksine büyük ölçüde gerçeklik hakkında teori üretilmiştir. Oysa Marksist teori, insan bütününü bir idede var düşüncede kavrayacak temel kavramları geliştirmek zorundadır. Yabancılaşma kavramı bunun için bir örnek olabilir. İkinci bölümde açıklanan bu kavram, bireyi bir bütün olarak görür. Bu bütünlük içinde hem onun toplumsal hem de bireysel varlığı, hem nesnel, maddi, hem de öznel psikolojik durumu yer almaktadır. Bu kavram daha yakından nitelendirilmesi gereken belli toplumsal koşullarda böyle ya da şöyle duyan ve düşünen bireyi kastetmez sadece. Toplumsal koşulları duyuş ve düşünüşü bir arada nitelendirir. Yabancılaşma aynı zamanda hem ekonomik ve sosyolojik hem de psikolojik ve felsefi bir kavramdır. Birey ve toplum Marksist teoride ayrılmaz biçimde birbirleriyle bağlantılıdır ve kavramı kararlaştıran da bu bağlantıdır. Buna karşılık şimdi de herhangi bir bireysel psikolojik kavram, örneğin korku kavramını ele alalım. Bu kavram insani toplumsal bütünün yalnızca bireysel öznel yanını içermekte, başka yanlarıyla herhangi bir bağ kurmamaktadır. Buna rağmen bunu büyük yanlış anlamalardan kaçınmak için vurguluyoruz. Marksist psikolojide korku kavramından vazgeçemez. Ne var ki o, korkuyu yabancılaşmanın öznel görünüşü olarak anlayacak ve hemen böylece buraya ait olan nesnel yanı, yani kapitalist üretim ilişkilerini hedef alacaktır. Yalnız bunu ancak bireysel psikolojik ve soyut kavram cihazının yanı sıra diyalektik kavram cihazını da geliştirdikten sonra yapabilir. Bu konuda somut ve soyut hakkında yukarıda yapılan açıklamalara yeniden bakılabilir. Reel bütünselliği gerçekten yansıtacak olan diyalektik kavram cihazıdır. Bu görev henüz Marksist psikolojinin önünde durmaktadır. Bireysel psikolojik kavramlar ancak Marksist bir kavram çerçevesi içinde yeni burjuva olmayan anlamına kavuşabilir. Burjuva psikolojisinin burjuvalığı onun genel olarak bireysel psikolojik kavramlar kullanmasından değil, yalnızca böyle kavramları kullanmasından ileri gelmektedir. Kavramları havada asılı durmaktadır. Çünkü psikolojik alanın dışına çıkan ve bunu insan varoluşunun diğer bağlamları içinde kenetleyen başka kavramlar yoktur. Marksist psikolojinin burjuva kavram cihazından vazgeçemeyeceğini aşağıdaki düşünceler hemen anlaşılır kılacaktır. Bir bütünü anlamaya kalktığımız her zaman bu bütünün ayrı ayrı parçalarıyla ilgilenmek zorundayız. Bir çiçeği tamamen tanımak isteyen kimse, yalnız kökleri ve stiliyle değil, aynı zamanda tacındaki yapraklarla da uğraşacaktır. Ama bunun bütün çiçeğin sadece bir bölümü olduğunu her zaman bilecektir. Böylece çiçek hakkındaki bilgisini yalnızca tacı içine alacak biçimde değil, nitelik olarak da genişletmektedir. Yabancılaşmada da durum böyledir. Onun öznel psikolojik görünüşünü yakından incelediğimizde yabancılaşmanın bir bütün olarak etki tarzı hakkında bazı bilgilere sahip oluruz. Ekonomik esastan kaynaklanarak ruhumuzun ve bilincimizin en derin katmanlarına nasıl el attığını öğreniriz. Burada Marksist psikolojinin önünde yapması gereken araştırmaların çoğu bir görev olarak durmaktadır. Yabancılaşmanın psikolojik etki tarzını bilirsek, onu kendi hayatımızın birçok günlük örneğinde fark etmemiz daha kolay olacaktır. Yabancılaşmamızın bu öznel reflekslerini tanıdığımız zaman yabancılaşma kavramı, Marx'ın o büyük öğreti yapısından aşağıya günlük pratiğe inecektir. Yabancılaşma bilinci böylece yavaş yavaş içselleştirilebilir ve insanın kendi yaşadıklarıyla dolar. Bu bilinç ancak o zaman emansipasyon için itici bir güç olacaktır. Psikolojinin tarihi materyalizminin ve özellikle psikoanalizin kavramları Marksist psikoloji çerçevesinde birbirlerini dışlamaz, aksine tamamlarlar. Ne dürtünün belirlediği hayat ne de bastırmalar, kapitalizmi ve diğer üretim biçimlerini herhangi bir biçimde anlaşılır kılar. Tersine belli sınıf ilişkilerinin ve çıkarların taşıyıcısı olarak kişilerin yüzlerine geçirmek zorunda kaldığı karakter maskelerinin bu insanların dürtüleriyle nasıl kaynaşmış olduğu konusunda da ekonomi politiğin eleştirisi bir şey öğretmez. Rüyalar ve nevroz hakkında bir şey vermez. Psikoanaliz ve ekonomi politiğin eleştirisi özne olabilme niteliğini taşıyan ortak nesnelerinde buluşurlar. Bu durumda onların şimdilik ortadan kaldırılamayacak farklılığı kadar kesindir. H. Dahmer'dan yapılan bu alıntı, parantez içindeki şimdilik kelimesi nedeniyle kurduğumuz bağlam açısından son derece ilginçtir. Şimdilik dendiğine göre psikoanalizin kavram cihazını politik ekonomininkiyle birleştirme imkanının henüz görünmediği belirtiliyor. Elbette bu birleşme öyle bir biçimde olmalı ki böylece kazanılan kavramlar bütünselliği, bunun için psikolojik olan da vardır, ekonomik olan da, teorik olarak yansıtabilsinler. Şimdiye kadarki bilimsel teorik açıklamaları kavrayan ve benimseyen kimse bizim bu tür bir diyalektik kavram cihazını zemin yeteri derecede olgunlaşmadığı sürece keyfi olarak topraktan fışkırtamayacağımızı bilir. Burada zeminle anlatılmak istenen içinde yaşadığımız toplumsal ilişkiler ve buna uygun olarak kendi pratiğimizdir. Yeni kavramlar yaratmak için yeni deneyimlere ihtiyaç vardır. Diyalektik kavramlar geliştirebilmek için de gerçekliğin diyalektik yapısı, bütünsellik özne ile nesnenin birliği, toplumsal ve bireysel psikolojik görüngülerin kurucusu olarak insan pratiği bilinçli olarak anlaşılmalıdır. Ne var ki bu diyalektik bilinç insanın emeğinden ayrılmasına dayalı burjuva toplumunun yapısı nedeniyle bugün kesintisiz olarak engellenmektedir. Varoluş bilinci belirlediği gibi kavramı da belirliyor. 2. Psikoterapi ve kurtuluş. Her iki farklı bakış açısı ve kavram sistemi burjuva psikoterapisiyle gerçek kurtuluşun değişik amaç ve pratiğini de belirler. Psikoanalitik yönelişi olan her psikoterapinin görevi, bireyin korkuya karşı zırh kuşanmasının ve bastırmasının temelinde yatan hayat hikayesiyle ilgili düğümün çözülmesidir. Benlik, bilinçsiz dalgalanmalara karşı verdiği sürekli savunma mücadelesinden kurtarılmalı ve katı gerçeklikle gerçeklik ilkesi arasındaki uyuşmazlıklar için güçlendirilmelidir. Ben takviyesi burada ne olursa olsun çok gereklidir. Bu noktada psikoterapi anlamında insani bir kurtuluşun mu yoksa gerçek emansipasyon anlamında bir kurtuluşun mu söz konusu olduğu fark etmeyecektir. Oysa terapi emansipasyon değildir. Beta ve yabancılaşma konusunda daha önce yapılan açıklamalar 2. bölüm farkı ortaya koymaktadır. Yabancılaşmış insan kendi özne oluşunu ve egemenliğini şeyleşmiş olarak ortaya çıkan toplumsal ilişkilere kaptırmıştır. İnsanlar birbirleriyle karakter maskeleri ve durum yasalarının kişileştirilmiş haliyle karşılaşmaktadırlar. Yabancılaşmış insanın öznesi önünde sonunda metadır, yani sermayedir ve onun içinde şeyleşmiş değişim, sömürü ve egemenlik ilişkileridir. Psikoanaliz, öznesiz insanın sermaye ilişkisine uygun düşen iç yapısını ve dinamiğini inceler. Öznesizliğin kendisine ve onun temelindeki ilişkilere el sürmez. Daha önce onun olduğu yerde ben olmalıdır. Psikoterapinin bu temel ilkesi gerçekleşmiş olabilir. Ancak bu sırada bireyin payına özne oluşun zerresi bile düşmemektedir. Çünkü benim çevreyle olan temel ilişkisi başarılı bir terapiden sonra da esas olarak değişmemiştir. Bu yabancılaşmanın ve özne kaybının temel ilişkisi olarak kalır. Sermaye ilişkisinin psikolojik yansımaları, örneğin bireyin ilke olarak başkalarının yargısı karşısında duyduğu korku, burjuva terapisinden sonra da ayakta durmaktadır. Yalnız bu yansımaların sivri uçları, had safhadaki rahatsızlıklar ve açıktaki korkular alınmıştır. Elbette ki aşırı rahatsızlıklardan bireysel düzlemde kurtulmak birçok durumda zorunlu olmaktadır. Bu kurtuluş psikoterapi yönteminin eksik sonuçlarına, tutarsızlığına, Marksist açıdan dikkat çekilmesine rağmen önemlidir. Çünkü ancak asgari ölçüde bir ben gücüne sahip insan tutarlı olabilir. Her şeye rağmen bu kurtuluş temelde yine aldatıcı bir kurtuluştur. Toplumsal ilişkiler terapiden geçmiş bireyin üzerinde egemenliğini sürdürmektedir. Gerçek kurtuluş bu egemenliğin geri kazanılmasıdır ya da Ernest Bloch'un dediği gibi yabancılaşmış olanın insani özneye geri alınmasıdır. Marx bunu şöyle formüle ediyor. Emansipasyonun tümü insani dünyanın ve ilişkilerin insanın kendisine geri döndürülmesidir. Kurtulan insan kaybettiği özne oluşunu şeyleşmiş ilişkilerden çıkarıp yeniden kendini almaktadır. Yabancılaşmış bilinç, yabancılaşmanın bilincine dönüştürülmeden emansipasyon, kurtuluş mümkün değildir. Bu dönüşüm bir isteme sorunu olmadığı gibi soyut teorik bir anlayışın yerine getirilmesi de değildir. Bu daha çok diyalektik bir gelişim sürecidir. Bu süreçte deneyim ve bilinç, görüş ve teori her seferinde daha içten bir alışveriş ve bağlaşım içindedirler. Bu sırada ortaya çıkan yeni kavramlar ve bilinç unsurları entelektüel kılıflardan çok daha fazla şeyler ifade ederler. Bunlar kendi anlayışı ve çevreye yönelik zihniyeti temelden belirleyen varoluşla ilgili ana kategoriler haline gelirler. Böylece yabancılaşmanın bilinci artık değişmiş insanın bilincidir ve bir parça gerçekleştirilmiş kurtuluş anlamına gelir. Şimdi artık şeffaflaşmış ve nesnelleştirilmiş yabancılaşma insanı onun öznesizliği içinde topyekun olarak tutuklayamaz. Çünkü bu insan biraz da olsa zincirlerinden kurtulmuştur ve bunu onun bilinci göstermektedir.